Ayrım 10, sayfa 81. Zaten Derya'nın bir özelliği de bütün gerçek anlamda güzel olan ve kendisine güvenen kadınlardaki gibi süslenmeye ve makyaja fazla itibar etmemesiydi. Zira en doğal haliyle bile kusursuz olduğunun bilincindeydi. Sırtına bir eşofman üstü geçirmiş, altına da üstündekine hiç uyum sağlamayan bol bir etek giymişti. Bu kıyafeti başka bir kadının üzerinde görsem dudak büker, aman ne rüküş derdim. Fakat bunu Derya için söylemem imkansızdı. Yüzünde en ufak bir makyaj izi olmamasına rağmen çehresi benim için gördüğüm en şahane ve çekici surattı. Etkilendiğimi görünce hemen gülümsedi. Ne o, pek baygın baygın bakıyorsun yüzüme dedi. Nasıl bakmayayım, her seferinde yüreğimi hoplatıyorsun. Sonra birden çamur içindeki halimi görünce kaşları çatıldı. Bu halin ne kuzum, çamur banyosu mu yaptın? Durumu kısa özetlemem lazımdı. Hani babamın bir angaryası vardı ya, onarılacak bir ev. İşte onu mahallinde görmeye gittim. Yol berbattı. Arabayı o çamura sokamadım. Ama sen batmışsın. Hadi yemekten evvel hemen bir duşa gir dedi. Neyse ki fazla bir şey sormamıştı. Ben de herhangi bir açıklama yapmaktan kurtuldum. Zaten ne diyebilirdim ki? Gittiğim o ev kabuslarıma giren berhane diyemezdim ya. Doğru banyoya yürüdüm. Sıcak su sinirlerime iyi gelmişti. Sofraya oturduğumuzda biraz daha kendime gelmiş gibiydim. Allah'tan bu akşam Derya pek konuşkandı. Konudan konuya atlıyor, gülünç şeyler anlatıyor ve konuşmanın bütün ağırlığını çekiyordu. Genellikle pek içki içmeyi sevmemesine rağmen hazırladığı iri bonfilenin yanında bir ufak şişe de kırmızı şarap açmıştı. Bir kadeh şarabın bile sinirlerime böylesine iyi geleceğini düşünememiştim. Etin yanındaki patates püresini ağzına atarken çatalı birden ağzının hizasında durdu ve anlamlı bir şekilde yüzüme bakmaya başladı. ''Neyin var senin kuzum?'' diye sordu. İrkildim hemen. Sanırım durgunluğumu, lafa az karıştığımı fark etmişti. Hiçbir şeyim yokmuş gibi mırıldandım. ''Neyim olacak ki?'' dedim. ''Geldiğinden beri somurtursun. Bir şeye mi sinirlendin?'' ''Yoo, öyleyse bu surat niye? Anlattıklarıma bile gülmüyorsun. Yanılıyorsun hayatım, sana öyle gelmiş. Benim bir şeyim yok. Olsa olsa biraz yorgunum, hepsi o.'' Güzel mavi gözlerini yüzüme çevirip dikkatle gözlerimin içine baktı. İnce ince beni süzüyordu. Sonra ahenkli sesiyle kelimelerin üzerine basa basa sordu. ''Dün gece o kabusu bir daha görmedin değil mi?'' Mide boşluğuma yumruk yemiş gibi sarsıldım birden. O konunun henüz açılmasını istemiyordum. Telaşla söylendim. ''Hayır sevgilim, görmedim.'' dedim. Şayet bugün rüyalarıma giren o eve gittiğimi duysa herhalde küçük dilini yutardı. Fakat nedense söylediklerime pek inanmamış gibi görünüyordu. ''Çok yorgun görünüyorsun.'' dedi. ''İstersen bu gece daha fazla içme. Erken yatarız, bir güzel dinlenirsin. Doydunsa hadi salona geç de sana bir kahve pişireyim.'' ''İyi olur.'' diye masadan kalktım. Teklifi anlayışla karşılamıştım. Ama yemek masasının toplanması için ona yardıma kalkışınca hemen yanıma gelip yanağıma bir öpücük kondurdu. ''Benim kibar sevgilim.'' diye mırıldandı. ''Sen doğru salona git. Ben her şeyi hallederim. Bu gece yardımda bulunmana gerek yok.'' ''Ama.'' diye itiraza yeltendim. O ise hafifçe sırtımdan itti beni. ''İtiraz istemem. Bu gece ben sana hizmet edeceğim.'' Salona gidip koltuklardan birine çöktüm. Fiziksel bir yorgunluk hissediyordum. Ama asıl dağınık olan bedenim değil beynimdi. Yaşadıklarımı bir türlü mantık kalıbına uyduramıyordum. Bugün olan hadise beni perişan etmişti. Gördüğüm kabusları şu veya bu şekilde kendime açıklayabilirdim. Ama babama olan hadiseyi nasıl izah edecektim? Şuurunun yerinde olduğunu hizmetkarı Cemal Efendi kesinlikle söylüyordu. Bunama devresine girmiş bir ihtiyar satranç oynayamazdı. Bu durumda babam da mı bir rüya görmüştü? Seneler evvel ölmüş işçisini gerçek hayattaymış gibi ziyaretine geldiğini nasıl açıklayabilirdi? Ve tabii beni en ürküten nokta da tam karabasanlarımın sıklaştığı bir sırada karşıma babam tarafından o evin tamiri isteğinin çıkmasıydı. Rüyalarımda gördüğüm evin gerçekte de var olması beni çıldırtma raddesine getirmişti. Elinde kahve fincanlarıyla Derya içeri girince hayallerimden silkinmeye çalıştım. En azından yeni proje çalışmalarıyla ilgili bir şeyler sormak gereğini duydum. Nasıl, çizimlere başladın mı dedim. Tam olarak değil, düşündüğüm ve aklımın takıldığı bazı noktalar var. Senin de fikrini almak isterim. Tabii, sevinirim. Derya tamamen mesleki nitelikte bazı açıklamalara başlamıştı. Onu dinlemeye gayret ettim ama elimde olmadan düşüncelerim başka yerlere kaymıştı. İçimde hep bir korku vardı. Acaba bugün başıma gelenlerden sonra yatağa yattığımda yine o lanet kabus yakama yapışacak mıydı? Az sonra sevgilimin anlattıklarından hiçbir şeyi duyamadığımı fark ettim. Aklım tamamen başka yerlerdeydi. Bir ara yaptığı bir el işaretiyle sanki başka bir alemden dönüyormuş gibi toparlandım. Gel yanıma diyordu Derya. Kucağıma uzan. Hemen yerimden fırladım. Sevgilimin oturduğu büyük kanepeye uzanıp başımı dizlerine dayadım. Şefkatle saçlarımı okşamaya başlamıştı Derya. Bir an kendimi çok çaresiz hissettim. Yoksa ben gerçekten bir ruh hastası mıydım? Neler oluyordu bana? Başıma gelenlerin bir açıklaması olmalıydı. Ve bunların ciddi izahını galiba ancak bir ruh hekimi yapabilirdi. Bu korku ile sevgilimin göğsünde duran elini avuçlarımın içine aldım. İyi ki hayatımda Derya vardı. Kafası işleyen, ileri görüşlü, aydın ve bu tür safsatalara papuç bırakmayan cesur bir kız. Zaten sıkıntılarımı duyar duymaz bir psikiyatra görünmemi ve de ilk söyleyen o olmuştu. Bu kez tavsiyesini yerine getirecektim. Zira bu gidişat hiç de hoş değildi. Avucumun içine aldığım elini minnet duyduğumu sessizce ifade etmek için sıktım. O da eğilip dudaklarını alnıma değdirdi. Seni çok seviyorum diye fısıldadım. Ben de seni hayatım dedi. Ne zaman evleneceksin benimle? Her kızın aksine bu suali ne zaman sorsam tepki verirdi. Çiftlerin birbirini yeterince tanımadan yaptıkları evliliklere hep karşıydı. Ona göre evlilik anlayış, saygı ve sevgi üzerine kurulmalıydı. Gençlik yıllarındaki geçici heyecanlar tükenince evliliğin çekilmez bir cendere olduğuna inananlardandı. Sualime ne acelen var? Zaten evli bir çift gibi yaşamıyor muyuz diye karşılık vereceğini sanmıştım. Ama bu defa öyle söylemedi. Bir süre sessiz kalarak saçlarımı okşadıktan sonra sakin bir şekilde mırıldandı. Dün gece niye anneme gittim biliyor musun dedi. Bu sorusunun altında evliliğimizle ilgili bir sorunun yattığını sezinlemiştim. Fakat anlamamış gibi davranarak omuz silktim. Herhalde özlemiştin değil mi dedim. Yalnız o değil diye mırıldandı. Ne peki? Anneme konuyu açtım. Öyle mi? Ne dedi annen? Aslında kızının hayatındaki erkeklerle asıl evlenmesini isteyen annesiydi. Ve bunda da haklıydı kadıncağız. Onunla tanışmış, hatta iki kere dışarıda yemek yemiştik. Muhterem, tatlı bir kadıncağızdı. Ona hemen kanım ısınmıştı. Emekli bir öğretmendi. Derya'nın da babası vakitsiz ölünce kızını tek başına yetiştirmişti. Başka çocuğu da olmadığından hayatının temel direği kızı olmuştu. Kadının verdiği cevabı çok iyi tahmin ediyordum. Ayrıca bu tür birlikte yaşamamızdan da memnun değildi. Şayet birbirimizi seviyorsak bir an önce evlenmemizden yanaydı. O adamdan hemen ayrıl dedi. Ne? Duyduğuma inanamamış gibi sevgilimin yüzündeki ifadeyi görmek için gözlerini aramıştım. Herhalde benimle şaka yapıyordu. Ciddi olamazsın dedim. Annen öyle bir şey söylemez. Söyledi ama. Başımı hemen dizlerinden kaldırıp bu kez endişeyle yüzüne baktım. Neden ama? Senin çok dik başlı, inatçı, hep bildiğini okuyan biri olduğunu, beni üzdüğünü, isteklerimi hiç dikkate almadığını ifade etti. İnanmıyorum, yalan söylüyorsun. Annen öyle bir şeyler demez. Niye? Yalan mı? Hala bir doktora gitmiyorsun mesela. Şaka yaptığını anlamıştım ama yine de bir an paniğe kapılır gibi olmuştum. Hain diye homurdandım. Az kalsın beni inandırıyordu. Beni omuzlarımdan bastırarak yat dizime yine diye söylendi. Bu defa yüreğim rahatlayarak tekrar başımı dizlerine koydum. Sahi diye fısıldadım. Annen nasıl karşıladı evlenme isteğimizi? Ne dersin? Memnun oldu. Ne desin? Memnun oldu. Hatta çocuklar gibi sevindi. Karar vermekte geciktiniz bile dedi. Benim acele etmediğimi anlayınca çıkıştı üstelik. İyi etmiş. Yattığım yerden gözlerinin içine bakıyordum. Yüzünde hafif bir gölgenin nasıl olduğunu görünce sordum. Başka bir sorun mu var dedim. Bilmem, ne demek bilmem? Söylemediğin başka bir şey mi var? Sadece merak ediyorum. Neyi diye sordum. Beni babanla ne zaman tanıştıracağını. Babamın konusunun açılması ister istemez beni heyecanlandırmıştı. Birkaç saniye karşılık vermeden suskun kaldım. Ne diyeceğimi kestiremedim. Cevabımın uzadığını görünce mırıldandı. Yoksa beni babanla tanıştırmayacak mısın? Olur mu canım öyle şey? Tanışacaksınız tabii. Ne zaman peki? Yakında dedim. En yakın tarihte. İkinci bölüm. Yine o tepenin üzerinden Berhane'ye bakıyorum. Fakat bu sefer hiç acelem yok. Koşmuyorum. Soluk soluğa da değilim. Yağmur da yağmıyor. İnip çıkarken her zaman çamur içinde gördüğüm yol bu kez zümrüt yeşili, yeni fışkırmış çimenlerle kaplı. Baştan başa. Her taraf taze otlardan yayılan, hayat ve canlılık veren kokularla dolu. Huzurluyum. Etraf bomboş. Taze bahar havasını derin derin içime çekiyorum. Bir çocuk kadar neşeliyim. Bu kez hiç acele etmeden ağır adımlarla yeşil çimlerin arasına dalıp bayırdan aşağıya inmeye başlıyorum. Bahar bütün ihtişam ve canlılığı ile kendisini hissettiriyor. Otların arasında taze sürgünler gibi fışkırmış kızıl gelincikler, beyaz papatyalar var. Mutluluğumu ve coşkumu doyasıya yaşıyorum. Islıkla sevdiğim bir melodiyi çalıyorum. Nasıl olsa acelem yok. Zamanım bol. Yere eğilip açan yabani çiçekleri kopartıyorum. Onlardan sevgilime bir buket yapıp vereceğim. Sevgilimin henüz gelmediğini biliyorum. Ama gelmesi yakındır. Birkaç dakikaya kadar o da bir yerlerden ortaya çıkacaktır. Onu özlediğimi duyumsuyorum. Hatta bir an evvel ortaya çıkması için yüksek sesle Derya diye adını yüksek sesle esen rüzgara karşı bağırıyorum. Acaba beni duyuyor mudur diye aşağıdaki evin pencerelerine gözlerimi dikip bakıyorum. Geleceğimi biliyor. Belki de bana biraz daha güzel görünmek için süsleniyor da olabilir şu anda. Oysa bana hiç ihtiyacı yok. Ben onu her haliyle güzel buluyor ve deliler gibi seviyorum. Şimdi bayırdan aşağıya iniyorum. Elimde topladığım çiçeklerden iki küme var. Birinde kızıl gelincikler, diğerinde ise beyaz papatyalar. Parmaklarımda ıslak otlar arasından çiçekleri koparırken bulaşan nemi bile hissediyorum. Islığım hiç kesilmiyor. Eve yaklaşıyorum iyice. Ama hiç şaşırmıyorum. O yıkık dökük Berhane şimdi karşımda tam bir keşane gibi duruyor. Kaşane gibi duruyor. Görkemli ve son derece bakımlı bir ev. Sanki Allah'ın bu ıssız yerinde sırf orası için inşa edilmiş muhteşem bir konak. Gururlanıyorum. Burası sevgilimle buluşacağım aşk yuvamız. Daha doğrusu ben öyle sanıyorum. Bundan önce de burada Derya ile sevişip sevişmediğimizi hatırlamıyorum. Ama onunla buluşmak için özellikle burayı seçtiğimize eminim. O da burada olacak. Belki de çoktan, benden önce gelmiştir bile diye düşünüyorum. Oymalı vernikli ağır ahşap kapının önünde duruyorum. Tam kapı kanadının ortasında eski tip kalın ağır bir kapı tokmağı mevcut. Elim tokmağa uzanıyor. Ama çalmama gerek kalmıyor. Kapı yüzü olmayan bir uşak tarafından açılıyor. Hayrettir, uşağın yüzünün olmaması beni hiç şaşırtmıyor. Ürkütmüyor da. Sadece bir kumaş perde gerilmiş gibi olan suratına bakıyorum. Büyük bir rahatlıkla. Uşağın sesi çıkıyor. Bu sesi gayet net duyuyorum. Ama beyaz kumaş gerilmiş ağzının olduğu yerde ne buruşma ne de bir hareket var. Hoş geldiniz Murat Bey diyor adam. Hanımefendi sizi odasında bekliyor. Acaba sevgilim niye beni aşağıya inip karşılamadı diye düşünüyorum. Ama anılarım silik. Bundan önceki buluşmalarımızda beni nerede ve nasıl karşıladığını bir türlü toparlayamıyorum. Pek de önemsemiyorum. Şimdi tertemiz bir antredeyim. Yerler cilalı, parke, mis gibi bir koku yayılıyor etrafa. Korkuyu Kokuyu çıkaramıyorum. Pahalı bir parfüm de olabilir, ucuz hava temizleyici, sıradan spreylerden biri de. Sanki buraya ilk defa giriyormuşum gibi etrafa bakınıyorum. Her şey bana yabancı. Bir çelişki içinde olduğumun farkındayım. Ama durumu kavrayamıyorum. Holün orta yerinde ufak antika bir masa mevcut. Üzerinde taptaze iri sarı çiçekler var. Çiçeklerin ne olduğunu anlayamıyorum. Ama benim çayırda topladığım çiçeklerden çok daha güzel. Utanıyorum birden. Elimdeki çiçeklerin birden deryaya layık olmadığını hissederek bana kapıyı açan uşağa uzatıyorum. Bunları çöpe atın diye. Adam elimdeki çiçekleri hemen alıyor. Tam o sırada yanımda uzun etekli elbisesiyle bir kadın hizmetkar beliriyor. Şaşkın bir şekilde ona bakıyorum. Onun da yüzü yok. Tıpkı uşak gibi suratına bez parçası gerilmiş. Beyefendi lütfen beni takip edin diyor. İtiraz etmiyorum. Kadın hizmetkarın peşine takılıp sağ taraftaki bakımlı ve tam orta yerine yol halısı serilmiş basamakları çıkmaya başlıyorum. Ayrım sonu, sayfa 91.